Firuze, Sinan Akyüz, 11. ayrım. Onlar da buradan ayrıldıklarında beni Cemil Bey'e emanet ettiler. Bana kefil oldular. Cemil Bey'den bana bir iş bulmasını rica ettiler. Ne zamandan beri Şam'dasın? Henüz bir yıl olmadı. Ailen var mı? İki kızım var. Kaç yaşındasın? 30. Kızların nerede? Memlekette. Kocan yok mu? Onu boşadım. Neden? Alkolik ve tembelin tekiydi. Ayrıca benim kazandığım paralarla kötü kadınlardan kendisine dost tutmuştu. O anda annemin gözleri yuvalarından fırlayacaktı sanki. Nasıl yani diye sordu meraklı meraklı. O anda kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Yıllar önceki bir sahne gözlerimin önünden kısa bir film şeridi gibi geçti. Karısı tarafından aldatılan İngiliz müdürü hatırladım. Annemin ona meraklı meraklı sorduğu soruları. Benim annem böyle birisiydi işte. Değişmeye de hiç niyeti yoktu. Anlatayım dedi Marie. Ben başka ülkelerde çalışmaya gidiyorum. Buralarda kazandığım paraları deyim yerindeyse dişimden tırnağımdan arttırıyor, biriktirdiğim bu paraları memlekete gönderiyordum. Kocam olacak aşağılık herif de benim gönderdiğim bu paralarla memlekette har vurup harman savuruyormuş. El alemin karılarından kendisine dost tutmuş, bu paraları onlara yedirmiş. Tabii bu gerçekleri öğrenince deliye döndüm. Benim herifi anında kapının önüne koydum. İyi etmişsin kız dedi annem heyecanla. Zıkkımın kökünü yeseydi. Anneme baktım, ona kaş göz işareti yaptım. Ne var dedi annem. Ah anne dedim Türkçe konuşarak. Vallahi alem kadınsın. Şimdi bırak dedikodu yapmayı. Kadını gözün tuttu mu? Bakıcı olarak alalım mı? Vallahi al dedi annem çabuk çabuk. İyi kadına benziyor. Hem baksana konuşkan birine de benziyor. Evde canın sıkılmaz. Anneme bakıp güldüm. Tamam Marie dedim. Seni çok sevdim. İnşallah senden memnun kalırım. Bana bir hafta süre verin dedi gülerek. Şayet benden bu zaman içinde memnun kalmazsanız kendim çekip giderim. Öyleyse anlaştık dedim. Aylık kaç para istiyorsun? Sizinle para mevzularını konuşmamam tembihlendi. O kısmı beyefendi halledecekmiş. Pekala dedim. Sana şimdi kalacağın yeri göstereyim. Ailemize hoş geldin Marie. Bundan sonra artık Amer senin de oğlun sayılır. Lütfen onu birlikte sevgiyle büyütelim. Olur mu? Ölüm. Ben çok acıktım dedi Kim. Ya sen? Daldığım düşlerin büyüsünden uyandım. Hemen bir sigara yaktım. Dumanı ciğerlerimden dışarı salarken kararan havaya baktım. Ben de acıktım dedim. Etli ekmek yer misin? Kime bakıp gülümsedim. Sen etli ekmeği nereden biliyorsun? Nasıl bilmem? Bizler Türkiye'nin zenginliklerini sizlerden daha iyi biliyoruz. Şimdi bana söyler misin? Acaba kaç milyon Türk bu şehri Mevlana'yı ziyarete gelmiştir? Çok fazla Türk'ün buraya geldiğini sanmıyorum. Kim gülümsedi? Mevlana'yı bile biz yabancılara doğru dürüst tanıtamamışsınız. Şayet Ömer'le tanışmasaydım, ben de Mevlana'yı tanımayacaktım. Ömer'in bana şu dünyada en büyük hediyesi Mevlana'dır. Haklısın dedim. Yemeği nerede yiyelim? Bence yemeğimizi odamıza söyleyelim. Şimdi dışarı çıkıp da zaman kaybetmeyelim. Anlatacaklarını sabırsızlıkla bekliyorum. Dışarı çıkmak istemediğinden emin misin? Eminim. Biz kadınları bilmez misin? Bir saatte zor hazırlanırız. O esnada cep telefonum çaldı. Arayan Enver'di. Sesi oldukça kötü geliyordu. Ne oldu canım dedim. Sesin neden kötü çıkıyor, bir şey mi oldu? Hakim davayı yine ileri bir tarihe erteledi dedi boğuk bir sesle. Ne var bunda? Artık bunaldım. Bu kaçıncı gelişim Antalya'ya? Bu davayı aldığım güne lanetler okuyorum. Sıkma canını dedim. Sen elinden geleni fazlasıyla yapıyorsun. Türk mahkemeleri böyle işte. Hakimler ileri bir tarihe hep gün atıp dururlar. Bu yüzden de davalar 3 seneden önce sonuçlanmaz. Lanet olsun dedi. Sen beni boş ver. Sen neler yapıyorsun? Sen beni hiç merak etme. Çok eski bir arkadaşımla karşılaştım. Onunla saatlerdir oturmuş laflıyoruz. Kiminle karşılaştın? Kimle? Kimle? Kimle? Enver'in gülümsemesi kulaklarımda çınladı. Aşkım dedi. Sözlerimi neden tekrarlıyorsun? Ben de gülmeye başladım. Bak aşkım dedim. Senin sözlerini tekrarlamıyorum. Arkadaşımın adı kim? Onunla ta İngiltere'den tanışıyoruz. Arkadaşının Konya'da ne işi var? Uzun hikaye dedim. Buraya geldiğinde onunla tanışacaksın. Yarın saat kaçta geliyorsun? Akşama doğru anca gelirim. O zaman yarın görüşürüz dedim ve telefonu kapattım. Kim yanıma geldi. Telefonda konuştuğun için soramadım dedi. Sana ayran söyledim. Yoksa kola mı içmek isterdin? Fark etmez dedim. Ne olsa içerim. Etli ekmeğin yanında ayran güzel gidiyor dedi Kim. Arayan kimdi? Enver. Yarın akşama doğru geliyormuş. Biraz canı sıkkındı. Neden? Sana söylemedim değil mi? Enver bir avukat. Antalya'da bir davası vardı. Hakim davayı yine ertelemiş. Onun da canı bu yüzden biraz sıkkındı. Ben de sana sormayı unuttum Piruze. Konya'da ne işin var? Kapadokya'ya hiç gittin mi? Kim kısa bir süre düşündü. Kapadokya mı? Hayır. Çok güzel bir yer. Mutlaka görmelisin. Bu bölge 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmış. Kapadokya bölgesi, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgenin genel adıdır. İlginç dedi Kim dudağını büzerek. Yoksa Enver'le buraları mı ziyaret ettiniz? Henüz ziyaret etmedik. Enver Antalya'ya gitmeden önce beni Konya'ya bıraktı. Ben de güya burada bir gün kalıp Mevlana'yı ziyaret edecektim. O da Antalya'daki işlerini bitirdikten sonra beni buradan alıp Kapadokya'ya götürecek. Bu yüzden Konya'dayım. İstanbul'a ne zaman dönüyorsunuz? Hep birlikte döneceğiz ya. Sen de bizimle geliyorsun. Gelmesine gelirim de dedi Kim. Size yük olmak istemem. Belki kocan seninle baş başa kalmak istiyordur. Kim'e gülümsedim, elinden tuttum. Benim kibar, düşünceli arkadaşım dedim. Senin bu yönünü her zaman takdir etmişimdir. Ama inan bana, Enver de seni tanıdığına çok mutlu olacak. Onu tanımanı istiyorum. O dünyanın en tatlı erkeğidir. Kim hem insancıl hem de içten birisiydi. Elimi sıktı. Sizin için sorun değilse benim için hiç değil dedi. Size seve seve eşlik ederim. Yemeklerimizi yedik, ayranlarımızı içtik. Odamıza söylediğimiz Türk kahvesinden bir yudum alır almaz hikayeni anlatmaya hazır mısın dedi Kim. Sigaramı yaktım. Acı kahvemden bir yudum daha içtim. Ona meraklı gözlerle baktım. Sonra da anlatmaya başladım. Amer 6 aylıkken annemler Ankara'ya döndü. Şam'da yapayalnız kalmıştım. Artık bir başımaydım. Üzüntümden günlerce hüngür hüngür ağladım. Bir gün yeter artık dedi Vasim. Senin ailen burada, Şam'da. Neden ağlıyorsun? Vasim nihayetinde bir erkekti. Ondan beni anlamasını beklemiyordum. Sen de çok iyi biliyorsun ki Kim, erkekler anne babalarına bizim kadar düşkün olmazlar. En azından büyük bir çoğunluğu. Ama her aileden de bir tane eşek evlat çıkıyor. Onlar da ne yazık ki karılarının kıymetini bilmiyorlar, analarının lafıyla oturup kalkıyorlar. Her neyse, o yıl uğursuz bir yıl oldu. Annemlerin Şam'dan ayrılmasından tam bir ay sonra kayınpederim Nadim çıka geldi. Şam'a gelirken de yanında bir bavul dolusu oyuncak ve çocuk kıyafetleri getirmişti. Bütün bunlara ne gerek vardı baba dedim. Çok zahmet etmişsiniz. Meysun dedi Amir'i havaya atıp tutarken. Torun sevgisi evlat sevgisine hiç benzemiyormuş. Bırak da bu sevgiyi istediğim gibi yaşayayım. Onu biraz şımartayım. Size bir şey dediğimiz yok baba. Size karışmak haddimize mi düşmüş? Kayınpederim Vasim'e baktı. Haddinize düşmez dedi. Öyle değil mi oğlum? Evet baba dedi Vasim. Torun senindir. Bize söz düşmez ama ben diyorum ki Biraz da şu oğluna sevgi gösterisinde bulunsan hiç fena olmaz. Kayınpederim elini cebine attı, kırmızı parlak bir kağıtla sarılmış küçük bir kutu çıkardı. Kutuyu bana uzattı. Al melek yüzlü Meysun'um dedi. Bu hediyeyi sana aldım. Bana bir şey yok mu baba diye sordu Vasim. Bilesin ki sırf bu yüzden Piruze'yi kıskanıyorum. Kendimi üvey evlat gibi hissediyorum. O benim öz kızım gibidir dedi. Onun Lina'dan hiçbir farkı yoktur. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Kutu elimde kalmıştı. Hediyeni açsana dedi. Kutuyu açtım. İçinden mavi beyaz bir inci kolye çıktı. İsimler sözlüğüne baktım dedi kayınpederim. Amer'i gıdıklarken Piruze'nin anlamı mavi renkli değerli bir süs taşı demekmiş. Ben de sana parada değerli ama senden değersiz bu inci kolyeyi aldım. Bu kolyeyi boynundan hiç çıkarma olur mu? Bana söz ver. Kolyeyi boynuma takması için Vasim'e uzattım. Söz baba dedim. Bu kolye ölene kadar boynumda kalacak. O anda konuşmama daha fazla devam edemedim. Elimi boynumda takılı duran mavi beyaz inci kolyenin üzerine koydum. Sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladım. Kim masanın üzerinde duran kağıt mendili bana uzatırken, yoksa bu kolye diye sordu şaşkınlıkla. Evet dedim gözyaşlarımı silerken. O gün kayınpederime verdiğim söze hiçbir zaman ihanet etmedim. Bu kolye ancak öldüğüm zaman boynumdan çıkacak. Kaç sene oldu? Kolumdaki saatin takvimine baktım. 2007 yılı Mayıs'ındaydık. Kısa bir süre düşündüm. Tam tamına 26 yıl olmuş dedim. Düşünebiliyor musun Kim? Dile kolay. Tam 26 yıl. Halbuki daha dün gibi geliyor bana. Zaman durdurak bilmez dedi Kim. Bizler zamanın karşısında gün geçtikçe cansızlaşıyoruz. Adeta yok olup gidiyoruz. Bir düşünsene, bir meyvenin yetişmesi için güneş ışığı ve su gerekiyor. Bir yağmurun yağması için bulut gerekiyor. Bizim gerçekleri görebilmemiz için ise zamanın geçmesi gerekiyor. Geçen bu zaman aklımızı başımıza anca getiriyor. Yerden göğe kadar haklısın dedim. Benim de aklım başıma çok sonradan geldi. Ama nereden bilebilirdim ki aşk ile aşığın bir araya gelse de birlikte yaşayamayacağını? Kim kuru kuru gülümsedi. Çok haklısın dedi. Aşk nefsi sarhoş eden, duyguları azdıran kötülük şarabı gibidir. Ne yazık ki o korkunç aşk açlığı bizleri duygularımıza yenik düşürüyor. Sonra da gözümüzü yaşlı kılıyor. Allah kahretsin erkekleri diye haykırdım. Onlar yalnızca diri güzelleri seviyorlar. Yaşını başına almış kadınlar onlar için ölüm gibiler sanki. Bu yüzden olsa gerek her zaman gidip diri güzellere dört elle sarılıyorlar. Kim gülümsedi. Diri güzel ha dedi. Sevdim bu lafı. Evet dedim sinirli sinirli. Erkeklerin mayası yaşıtları kadınlarla ekşiyor sanki. Diri kızlarla da gevşiyor. Kim katıla katıla gülüyordu. Çantamdan Marlboro Light paketini çıkardım. Jelatinini açtım, bir sigara çıkardım. Sinirden titreyen ellerimle çakmağı çaktım. Dumanı ciğerlerimden dışarı saldım. Sonra da erkeklerin kadınlara bakış açısı dedim. Şeytanın baş döndüren şarabı gibi. İlk önce bizi aşklarıyla sarhoş edip başımızı döndürüyorlar. Sonra da bizi sızıp kaldığımız yerde terk edip gidiyorlar. Halbuki erkekler bilmiyorlar ki aşk sarhoşluğuyla kafayı bulmuş kadınlar sağa sola yalpa vururlar. Bazen biz kadınlar yola yıkılırız. Çamurun içine düşeriz. Peki ahmak erkekler bizim düştüğümüz durum karşısında ne yapıyorlar? Sadece bakıp gülüyorlar dedi Kim. Doğru dedim sinirimden dudaklarımı ısırırken. Doğru söylüyorsun. O ahmak erkekler bizlere bakıp hiç utanmadan gülüyorlar. Onlara aşık olduğumuz için bizi ahmaklıkla suçluyorlar. Halbuki ahmak olan onlar. Biz değiliz. Kim bir anda suskunluğa büründü. Sonra da ya diri güzellere ne demeli dedi. İnce beyaz tül bir perdenin arkasına geçip diri bedenleriyle ahmak erkeklere cilve yapıyorlar. Onların yüreklerini yerinden oynatıyorlar, onları baştan çıkarıyorlar. Acı acı gülümsedim. Saçmalama Kim, sen hiç şehvete karşı durabilen bir erkek gördün mü? Baban anneni bir başkası için terk etmedi mi? Babam annemi bir başkasıyla aldatmadı mı? Ve Vasim dedim boğazım düğümlenerek ve sonra tekrar geçmişe dönerek hikayeme kaldığım yerden devam ettim. Vasim babasının aldığı kolyeyi boynuma taktı, yerimden fırladım. Aynanın önüne koştum, elimi kolyenin üzerinde gezdirdim. Hafiften sağa, sonra da sola döndüm. Kolyenin boynumdaki duruşuna baktım. Baksana baba dedim, yakıştı mı? O anda kayınpederimin alnından boncuk boncuk ter dökülüyordu. Yanına koştum. Neyiniz var baba diye sordum güçlükle. Göğsüm sıkışıyor. Nefes alamıyorum. O esnada Vasim banyodaydı. Vasim koş diye bas bas bağırdım. Vasim koşarak odaya girdi. Ne oldu dedi. Babam dedim kekeleyerek ona bir şeyler oluyor. Vasim babasının üzerine eğildi. Neyin var baba? Göğsüm sıkışıyor oğlum. Vasim yerinden fırladı. Hemen bir ambulans çağırıyorum dedi. Koşup bir sandalye getirdim. Kayınpederimi kolundan tutup kaldırdım. Sandalyenin üzerine oturttum. Limon kolonyasını avucuma döktüm. Kolonyayla yüzünü sildim. Elimden tuttu. Gözlerinden akan bir damla yaş tenime düştü. Yüzüne baktım. O anda içim paramparça oldu. Buraya kadarmış kızım dedi. Hiç boşuna uğraşma. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Saçmalamayın baba dedim. Ölmek için henüz çok gençsiniz. İkinci torununuz da yolda. İnşallah yakında onu da kucağınıza alacaksınız. Kayınpederimin bir anda gözleri doldu. Vasim biliyor mu diye sordu güçlükle. Ona henüz söylemedim. Bak gör, bu seferki de erkek olacak dedi. Onun adını İmat koyacaksın. O sırada Vasim yanımıza geldi. O da babasına bakıp hüngür hüngür ağlıyordu. Sana ne oldu böyle koca Nadem dedi. Kayınpederim elini usulca kaldırdı. Vasim'in elinin üzerine getirip koydu. Hakkınızı helal edin oğlum dedi. Benim yaşamım buraya kadarmış. O anda Vasim'i görmeliydin. Bir çocuk gibiydi. Babasının karşısında tir tir titriyordu. Saçmalama koca Nadem dedi elini şefkatle babasının yüzünde gezdirirken. Birkaç dakika sonra ambulansın sireni odanın içine doldu. Vasim kapıya koştu. Marie'yi çağırdım. Amer sana emanet dedim ağlarken. Biz hastaneye gidiyoruz. Kayınpederim elimden tuttu. Torunumu son bir kez öpmek istiyorum dedi. Ağırlaşmış bedenini sandalyeden kaldırmaya çalışırken. Amir'i ona doğru yaklaştırdım. Onu öptü, kokladı. Artık ölebilirim dedi. O sırada içeri doktor girdi. Kayınpederime baktı. Hemen sedyeyi açın dedi bağırarak. Kalp krizi geçiriyor. Hastayı bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. Kayınpederim o gün hastaneye yetişemeden yolda ölüverdi. Ambulansın içinde hemen yanı başında donup kalmıştım. Onun cansız bedenine boş gözlerle bir süre baktım. Sonra da düşüp bayılıverdim. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasında yatıyordum. Birkaç saat sonra kayınvalidem Afaf odanın kapısını vurup içeri girdi. Yattığım yerden doğruldum. O sırada Vasim de içeri girdi. Kayınvalidem elimden tutup öptü. Sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Vasim'e baktım. O da karşımda durmuş. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Allah'ın takdiri dedim ağlarken. Elimizden ancak bu kadarı gelebildi. Vasim gözyaşlarını sildi. Hamile olduğunu biliyor muydun diye sordu üzgün bir sesle. Kayınvalidem bana bakıyordu. Onun elinden tuttum. Evet dedim. Vasim şaşkındı. Bana neden söylemedin? Bu sefer emin olmak istedim. Başka bilen var mıydı? Bir tek babam biliyordu dedim iç çekerek. Ölmeden önce ona söyledim. Ne? Dedi şaşkınlıkla. Babama mı söyledin? Evet, ona moral vermek istedim. Peki o sana ne dedi? Oğlumuzun adını koydu. Vasim allak bullak oldu. Oğlumuz mu? Oğlumuz olacağını nereden biliyor? Acı acı gülümsedim. Sen babanı hiç tanımaz mısın? Aklından geçeni hemen söyleyiverirdi. Vasim hışkırarak ağlıyordu. Adını ne koydu peki? İmat. Vasim eğilip alnımdan öptü. Gözyaşları yüzümü yakıyordu. Acımla sevincim birbirine karıştı dedi. Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Vasim'e baktım. Siz hamile olduğumu nasıl öğrendiniz diye sordum meraklı meraklı. Bize de az önce doktor söyledi dedi. Hamile olduğun yapılan kan tahlilinde ortaya çıkmış. Bir aylık hamileymişsin. O anda acımdan sevinemedim. Baban nerede? Aşağıda, morgda. Şimdi ne olacak? Yarın tören yapacağız. Sonra da taziyeleri kabul edeceğiz. Kayınpederime son görevimizi yaptıktan sonra kayınvalidemin evine geçtik. Orada taziyeleri kabul ettik. Şamlıların adetleri son derece ilginç gelmişti bana. Suriyeli Arapların yas tutma şekilleri daha çok Hristiyanlarınkine benziyordu. Kayınvalidem siyah, bense lacivert renkli kıyafet giymiştim. Boş bir odanın içine iki sandalye kondu. Ev halkından birkaç kişi de yere bağdaş kurup oturdu. Eve taziye ziyaretine gelenler ikişerli olarak bu odaya alınıyor, sandalyeye oturtuluyordu. Duasını okuyan dışarı çıkıyordu. Erkekler daha çok akşam üzeri geliyordu. Onlara gündüz gelenlerden farklı olarak acı kahve ikram ediliyordu. Bu ritüel tam 3 gün sürdü. Taziye ziyaretleri böylece bitmiş oldu. Ama biz 4 ay boyunca kayınpederimin yasını tuttuk. 11. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 12. ayrımda.